Ayrım 4. Motosiklet günlükleri Ernesto Che Guevara. Sayfa 45. Uzmanlar. Komşu bir ülkede yaptığımız bu geziyi kendi gözümüzde son derece zevkli kılan etkenlerden birisi, gerçekten ne kadar tekrarlasam azdır, şiirlerin konukseverliğiydi. Bu konukseverliğin faydasını sonraki günlerde de bir tek kendimizin bildiği şekillerde her aşamada gördüğümüzü eklemek istiyorum. Nitekim o gece, yatak kıyafetleri içinde ve tam bir sabah tembelliğiyle iyi bir yatağın kıymetini bilerek ve gece yediğimiz yemeğin içerdiği kaloriyi hesaplarken uyanmış buldum kendimi. Yolda kafamdan son gelişmeleri geçirdim. La Poderosa'dan tekerinin patlayarak bizi kalleşçe yolda yağmurun altında bırakması, şu an içinde keyif çattığımız yatakların sahibi olan Raoul'ün cömert yardımı, Temuco'da El Austral'le yaptığımız röportaj gibi. Raoul veterinerlikte okuyormuş ama okulunu ciddiye alanlar takımından değil. Ayrıca hurda motosikletimizi yükleyip bizi Şili'nin ortalarındaki bu sakin şehre getiren kamyonun da sahibi. Doğrusunu söylemek gerekirse ona kötü bir gece yaşattığımız için dostumuz bizimle hiç karşılaşmamış olmayı da dileyebilirdi. Fakat kadınlara harcadığı parayla övünerek ve bizi bir gece kabareye gitmeye davet ederek kendi kuyusunu kazmıştı. Bütün bunlar doğal olarak onun cebindeki mangırları eksiltiyordu. Böylece aramızda saatler sürecek sıkı bir muhabbet başlamış ve bu uzun sohbet Pablo Neruda'nın memleketinde daha fazla kalmamızın sebebi neden olmuştu. Söz eninde sonunda bu çok ilginç eğlence yerine yapacağımız ziyareti ertelememiz gerektiğine ve bunun bedeline geldi. Karşılık olarak barınma sorunumuzu çözecekti. Gece yarısı saat 1'de zaten tepeleme dolu olan, sonra da bir sürü ilave yemek getirilen sofradaki her şeyi afiyetle silip süpürmüş durumdaydık. Sonra da babası Santiago'ya taşınırken eşyaların çoğunu beraberinde götürdüğü için çok fazla mobilya bulunmayan evde ev sahibimizin yatağına el koyacaktık. Henüz uykudan tam sıyrılamamış olan Alberto, onu yataktan fırlamaya davet eden gün ışığıyla boğuşurken ben yavaş yavaş giyinmekteydim. Gece giydiklerimizle gündüz kıyafetlerimiz arasındaki fark genellikle bir ayakkabıdan ibaret kaldığından bu iş pek zor sayılmazdı. O sırada gözüme takılan gazete, bizim zavallı günlük yayınlarımızın kıyaslandığında sayfa açısından epey cömertti. Ama ben sadece yerel haberler kısmında olduğum, iri puntolarla yazılmış iki cüzam uzmanının motosikletle Güney Amerika gezisi haberiyle ilgileniyordum. Haberin devamında daha küçük puntolarla, gezginler şu an Temuco'dalar ve Rapa Nui'ye gitmeye niyetindeler diye yazmıştı. Bu bizim gözü karalığımızın eseriydi. Biz, cüzam uzmanları olarak hem Kuzey hem Güney Amerika'da leproloji alanında önde gelen büyük tecrübeye sahip 3000 hastayı tedavi etmiş, kıtanın belli başlı tüm şehirleriyle bu yerleşim birimlerinin sağlık koşullarını bilen ve bu pitoresk, melankolik kasabayı ziyaret ederek tevazu gösteren kişilerdik. Haliyle şehri onurlandırmamızın takdirle karşılanacağını varsayıyorduk ama bundan emin değildik. Birazdan bütün aile mensupları gazetedeki yazının etrafında toplanmışlardı ve gazetedeki diğer haberlere dev aynasından süzüp burun kıvırarak bakıyorlardı. Böylece bize duydukları hayranlığın tadını çıkardık ve sonradan isimlerini bile hatırlamadığımız bu sıcak insanlara veda ederek oradan ayrıldık. Yolumuzu önceden motosikleti garajında bırakmak için izin istemiş olduğumuz şehrin dışında yaşayan bir adamın evine düşürdük. Ve yedeklerinde bir motosiklet taşıyan akıllı sevimsiz serseriler rolünden kurtulduk. Hayır, biz artık uzman kişilerdik ve bu kimliğimizle muamele görüyorduk. O günü motosikleti tamir etmekle geçirirken ufak tefek siyahi bir hizmetçi kız durmadan bizi abur cubur taşıdı. Saat 5'te ev sahibinin ikramı olan muhteşem bir atıştırmanın ardından Temuco'ya veda ettik ve kuzeye doğru yola koyulduk. Zorluklar artıyor. Temuco'dan hareket edişimizden şehir dışında arka tekerleğin patlak olduğunu ve durup onu tamir etmemiz gerektiğini anlayana kadar işler yolunda gitti. Gayretle çalışıp yedek lastiği taktıktan kısa bir süre sonra aslında yedeğin de patlak olduğunu fark ettik. Görünüşe bakılırsa geceyi dışarıda geçirmekten başka çaremiz kalmamıştı. Çünkü gecenin o saatinde lastiği tamir etmemiz imkansızdı. Ama az önce unvanımızı perçinlediğimiz gibi biz artık uzmanlardık ve az sonra bizi evinde krallar gibi ağırlayacak bir demiryolu işçisi daha bulmamız pek zor olmayacaktı. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde iç lastiği ve tekerleği söküp tamirciye götürmüş ve lastiğe batmış çivileri çıkararak yeniden yama yaptırmıştık. Nihayet işimiz bittiğinde hava kararmak üzereydi ama oradan ayrılmadan bir kez daha geleneksel bir şir sofrasına davet edildik. Sert, leziz bir şarabın eşliğinde işkembe ve işkembeye benzeyen hepsi fazlasıyla baharatlı yemeklerle Şili konukseverliğinin alışılmış sonucu olarak yerlerde sürülen iki ayyaş. Doğal olarak oradan ayrılınca fazla uzağa gidemedik ve geceyi geçirmek üzere 80 kilometreden daha kısa bir mesafede bahşiş meraklısı bir orman bekçisinin kulübesinde durduk. Adam gece bizi konuk etmesine ama ertesi sabah bahşişini alamayınca kahvaltı vermeden yol göstermeyi de ihmal etmedi. Biz de birkaç kilometre yol aldıktan sonra uygun bir yerde mola verip ateş yakar, mate pişiririz diye düşünüp moralimiz bozuk olarak yola koyulduk. Biraz gitmiştik ki ben duracak bir yer bulmak üzere etrafa bakınırken motosiklet tuhaf bir biçimde aniden yan yattı ve bizi üstünden attı. Alberto'nun da benim de canımız yanmamış olmasına rağmen motosikletin nesi olduğuna baktığımızda direksiyonu tutan iki milden birinin kırıldığını, daha da önemlisi vites kutusunun parçalanmış olduğunu fark ettik. Devam etmek kesinlikle imkansızdı. O anda bizi bir sonraki şehre götürmeyi kabul edecek olan hayırsever bir kamyon sahibini sabırla beklemekten başka bir şey gelmezdi elimizden. Neden sonra öbür istikamette yol alan bir araba durdu? Arabanın içindekiler başımıza ne geldiğine ve yardım edebilecekleri bir şey olup olmadığına bakmak amacıyla aşağı indiler. Onlara kim olduğumuzu tanıttığımızda böyle iki seçkin bilim adamına mutlaka yardım etmek gerektiğini ve ne gerekiyorsa yapabileceklerini söylediler. Hatta bir tanesi, "Ben sizi gazetedeki resminizden tanıdım," dedi. Ama bizim tek istediğimiz, kendimizle aynı istikamette gidecek bir kamyon bulmaktı. Dolayısıyla iyi niyetli davranışlarına teşekkür edip mate içmek üzere yere oturmuştuk ki yakınlardaki kulübelerden birinin sahibi yanımıza kadar geldi ve bizi içeriye davet etti. Adamın davetini geri çevirmediğimiz gibi onun mutfağında birkaç litre mateyi arka arkaya yuvarladık. Ev sahibinin bir yere tutturulmuş iki boş teneke kutunun arasına sakıca gerdiği, 2 metre uzunluğundaki 3 ya da 4 telden oluşan çalgı aleti, çarangoyu görüp şaşırdık. Müzisyenin elinde telleri çınlatarak oyuncak bir gitarın sesine benzer bir tımbırtı çıkarmasını sağlayan bir demir muşta vardı. Nihayet saat 12'ye doğru karşı taraftan bir kamyonun silüeti göründü ve uzunca bir süre yalvarıp yakardıktan sonra adam bizi bir sonraki şehre, Lautaro'ya kadar götürmeyi kabul etti. Orada en iyi tamirhanede motosikletimize bir yer bulmayı başardık ve bizi evine yemeğe götüren Luna adında iyi bir çocuk olan bir lehimci bile bulduk. Zamanımızı ikiye bölmüştük. Birinci yarıda motosikletimizle uğraşıyor, ikinci yarısında ise bizi merak edip görmeye garaja kadar gelenlerin evlerinde bir şeyler yeme fırsatına kavuşmak için dil dökme maharetimizi sonuna dek kullanıyorduk. Bize en cömert biçimde davranan yanı başımızdaki komşu Almandı ya da Alman kökenliydi. Geceyi ise civardaki barakalarda geçirecektik. Motosikletimiz iyi kötü tamir edildiğinde ertesi gün için yola çıkmaya hazır durumdaydık. Böylece rahatlamak amacıyla bizi bir iki tek atmaya davet eden yeni arkadaşlarımızı kırmayıp kalan saatlerimizi hoş bir şekilde geçirmeye karar verdik. Şili şarabı çok güzeldi. Ben de bu şarabı hayret verici bir oranda indiriyordum mideme. Vakit ilerleyince dans etmeye bile gittik. Artık her şeye hazırdım. Çok sıcak bir akşamdı ve biz midelerimizi şarapla doldururken kafayı iyice bulduk. Tamirhanede çalışanlardan oldukça da kibar olan birisi, içkileri fazla kaçırdığını, bir de dans etmeye kalkarsa durumunun iyice kötü olacağını söyleyerek onun yerine karısıyla dansa kalkmamı rica etti. Karısı oldukça ateşli bir parçaydı ve kıvama gelmiş olduğu besbelliydi. Bense her tarafım tıka basa Şili şarabıyla dolu olarak onu elinden tutmuş dışarı çıkarmaya çalışıyordum. Kadın uysalca beni takip ediyordu ki kocasının bakışlarını ona diktiğini fark edince hemen fikrini değiştirdi. Onun mazeretini dinleyecek halde olmadığımdan dans pistinin ortasında aramızda küçük bir ağız dalaşı oldu. Onun ne dediğini aldırmayıp herkesin gözü önünde kolundan sıkıca kavrayıp kapılardan birine doğru çekmeye başlayınca o da bana ayağıyla vurmaya çalışarak pençelerimden kurtulmak istedi ve aynı anda dengesini kaybedip yere kapaklandı. Önde biz, arkamızda dans edenlerden kızgın bir güruh, köye doğru son sürat koştururken Alberto'nun aklı hala kadının kocasının bize ısmarlayacağı şaraplardaydı. La Poderosa için yolun sonu. Motosikletin son ayarlarını yapmak ve bize karşı artık pek misafirperver duygular beslemeyen bir yerden bir an önce sıvışıp tüyme düşüncesiyle sabahleyin erkenden kalktık ama tamirhanenin yanındaki evlerden birinden gelen son yemek davetini de geri çeviremedik. Alberto'nun sanki içine bir şey doğdu ve motosikleti sürmeye yanaşmadı. Böylece direksiyona ben geçtim. Birkaç kilometre yol almamıştık ki gelen sesler üzerine durup vites kutusuna bakmak zorunda kaldık. Az sonra da keskin ve dar bir virajdan oldukça hızlı bir şekilde geçerken arka freni tutan vida yuvasından fırladı. Virajın öbür ucunda önce sığırın başını sonra da diğer sığırları görür gibi oldum. Ansızın gelişi güzel kaynak yapılmış olduğunu sandığım ön frene asıldım ve bu sert manevrayla onun da kırıldığını duydum. Zavallı La Poderosa, yokuş aşağı hızla giderken bir an için gözlerimin önünü sadece her taraftan çıkan sığır görüntüleri kapladı. Böyle bir durumda önümüzden geçen son sığırın arka bacağı dışında hiçbir şeye çarpmamış olmamızı ancak bir mucizeyle açıklayabilirim. Aşağıda sanki parmağını büyük bir kararlılıkla bize doğru sallayarak kendi kucağına davet eden bir ırmak akıyordu. Son çare olarak direksiyonu kırıp aracı yolun kenarına çevirmek istedim. La Poderosa 2 metrelik bankın üzerinden zıplar gibi uçup 2 kayanın ortasına yerleşiverdi. Kazayı yarasız beresiz atlatmıştık. Halen gazetede bizimle ilgili olarak yapılan haberin ekmeğini yiyorduk. Bize karşı son derece kibar davranışlar sergileyen birkaç Alman bizi yanına aldı. Gece boyunca ishalden kıvranıp yatağımda bir o yana bir bu yana dönüp durduğum halde, yatağın altında hazır tutulan lazımlığa sıkı bir hatıra bırakmak için de gelmedi. Onun yerine kendime pencerede uygun bir pozisyon seçip, sancıyan bağırsaklarımda birikmiş olan ne var ne yok hepsini gecenin karanlığına gönderdim. Ortaya çıkan eseri görmek için ertesi sabah kafamı pencereden çıkarıp aşağı süzdüğümde de 2 metre kadar ötemde kurusunlar diye güneşe bırakılmış olan kayısıların yer aldığı büyük bir tepsi bulunduğunu anladım. Bu iç açıcı manzaraya benim yaptığım sanatsal etkisi doğrusu herkese etkileyiciydi. Artık ev sahiplerimize günaydın bile demeden çekip gitmek farz olmuştu. Başlarda bize çok önemli görünmemişti ancak saatler geçtikçe motosikletimizin uğradığı kazayı hafifsediğimiz ortaya çıkacaktı. La Poderosa ne zaman bir yokuşu tırmanmak zorunda kalsa tuhaf şeyler yapıyordu. Şililerin bütün Amerika kıtasının en yükseği olduğunu söyledikleri bir demiryolu köprüsünün bulunduğu Malleco'ya tırmanmaya başladık. Derken motosiklet bir anda yolun ortasına yığılıp kaldı ve biz de günün geri kalanını bize arkasına alacak kamyon suretinde hayırsever bir melek beklemekle geçirdik. Kullipuli denilen şehirde kamyon dualarımız kabul olmuştu. Geceleyip sabahleyin erkenden yola çıkarak felaket anına doğru ilerledik. Ve ilk dik yokuşta yol boyunca sayıları pek de az değildi. La Poderosa nihayet ruhunu teslim etti. Sonra bir kamyon bizi alıp Los Angeles'a götürdü. Bir itfaiye istasyonuna denk gelince kamyondan inmiş ve anlaşılan vaktinde ziyaret ettiğinde Arjantin'de iyi ağırlanmış olup o yüzden şimdi bize nasıl yardım edeceğini şaşıran Şirili bir teğmenin evinde uyuduk. Bu bizim motorize serseriler olarak son günümüzdü. Bundan sonrası artık zor geçecek gibi görünen gayri motorize serseriler dönemiydi. Gönüllü itfaiyecilik, amelelik ve ne iş olursa. Şili'de kadrolu itfaiyeci anlayabildiğim kadarıyla bulunmuyordu. Buna rağmen bir itfaiye ekibinin başında olmak, bölgenin önde gelen kişilerinin isteyerek elde etmeye çalıştıkları prestijli bir görev olduğundan, gerektiği durumlarda iyi itfaiye hizmetiyle karşılaşılabiliyordu. Bunun sadece kağıt üzerinde geçerli bir görev olduğu sanılmasın, en azından güneyde hatırı sayılır miktarda yangın vakası yaşanıyor çünkü. Bilmiyorum. Bu belki de binaların çoğunun ahşap olmasından ya da halkın yoksul ve eğitimsiz koşullarda yaşamasından veya başka faktörlerden kaynaklanıyordur. Belki de bunların hepsi birden geçerlidir. Ama bildiğim bir şey var ki, o da bizim itfaiye istasyonunda bulunduğumuz 3 gün içinde 2 büyük, 1 tane de küçük yangın çıktığıdır. Burada ortalama bir rakam vermeye çalışmıyorum. Sadece gözüme çarpan gerçeklere işaret ediyorum. Teğmenin evinde geçirdiğimiz gecenin sabahında, çirkin ya da güzel, bütün Şirili kadınlarda gözlenen cezbedici bir canlılık ve doğallığın iyi bir örneği olan, evdeki hizmetlinin 3 kızı tarafından gaza getirilip itfaiye istasyonuna gitmeye karar verdiğimizden hiç söz etmedim. Ama konunun dışına çıkmayalım. Neyse efendim, diyeceğim, bize bir oda verildi. Biz de tulumlarımızı yere serip çoğu durumda olduğu gibi kütük gibi uyuduk. Anlaşılacağı üzere o derin uykuda sirenlerin sesini duymamız da mümkün olmadı. Görev başındaki gönüllüler bizim içeride uyuduğumuzu bilmeden malzemelerini alıp yangına gitmişler. Biz de öğlene kadar uyumaya devam etmiş, sonuçta yangından ancak her şey olup bittikten sonra haberimiz olmuştu. Bunun üzerine bir sonraki yangında böyle derin uykuda olsak bile bizi zorla uyandıracakları konusundan söz aldık onlardan. O sırada cüzi bir ücret karşılığında ve eşyalarının yüklenmesi esnasında kendisine yardım etmemiz koşuluyla bizi ve motosikletimizi alıp 2 gün sonra hareket edecek bir kamyon bulmayı da başarmıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse hayli revaçta olan bir ikiliydik ve itfaiyeci gönüllülerle de olsun, hizmetlinin kızlarıyla olsun, dereden tepeden konuşup üzerinde çene çalacak çok mevzumuz vardı. Böylece Los Angeles'teki günlerimiz göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Geçmişi ille de kategorize etmek ve her şeye ayrı bir sembol bulmak gerekirse, benim gözümde bu şehri simgeleyen en iyi görüntü azgın alevlerdir. Oradaki son günümüzde ve bize veda gecesi şeklinde düzenlenen bir ayyaş sevindirme faslının hemen ertesinde battaniyelerimize sarılıp uyumaya gitmiştik ki, gönüllüleri çağıran bir zil sesi geceyi ve yerinden sıçrayıp fazlaca hızlı bir şekilde ayağa kalkmayı deneyen Alberto'nun tulumunu yırttı. İstasyondan fırlayan Şili-İspanya itfaiye arabasında büyük bir ciddiyetle hemen yerimizi aldık. Fakat herkes gelmediği için bir süre beklemek zorundaydık çünkü kendi kulakları için o kadar alışılmış bir sesti ki bu, herhalde bir yardım çağrısı olmaktan daha ziyade bir ninni işlevi görüyordu. Ahşap ve kerpiç karışımı bir ev, alevler içindeki iskeletini her su çırpınışında tepeden tırnağa sarsılıyor, yanan ahşabın keskin dumanı kahkahayla gülen ve su fışkırtarak ya da başka yollarla komşu evleri koruyan itfaiyecilerin sabırlı çabasına karşı duruyordu. Evin alevlerin ulaşmadığı tek yerinden zavallı bir kedinin sesi duyuluyor, alevlerden korkuya kapılmış hayvanın elinden çaresiz miyavlamalardan başka bir şey gelmiyor ve aslında rahatlıkla geçebileceği küçücük aralıktan atlayıp kurtarılmayı da reddediyordu. Alberto bunun üzerine yaklaşan tehlikeyi sezip gözüyle de mesafeyi kestirerek ileriye doğru hamle yaptı. Çevik bir sıçrayışla 20 santim yüksekliğindeki alevlerin üstünden atladı ve ev sahiplerinin hatırına canı tehlikede olan küçük yaratığı koltuğunun altına sıkıştırarak geri geldi. Arkadaşım eşsiz cesaretinden dolayı coşku tebrikleri mahcup bir yüz ifadesiyle kabul ederken, başındaki emanet miğferin ardında gözlerinin keyifle parıldadığı seçilebiliyordu. Fakat her şeyin bir sonu olduğu gibi Los Angeles'in bize güle güle demesinin de zamanı gelmişti. Küçükçe ve büyükçe'den Alberto ve ben, çe, Arjantin'de yaygın biçimde pal, mate anlamında kullanılır. İspanyolca konuşulan diğer ülkelerde Arjantinliler genellikle çe adıyla anılırlar ve Che Guevara'nın sırrı da budur. Deyişin kökeni benim anlamına gelen Guarani yerlilerine ait bir sözcük veya kişi anlamına gelen Mapuche yerlilerine ait bir deyiş veya bir Endülüs deyişi bunların herhangi biri olabilir. İki olarak kocaman kasasında La Poderosa 2'nin cesedini taşıyan kamyonla Santiago'ya doğru yola koyulurken bize dostça uzatılan son elleri büyük bir ciddiyetle sıkmaktan geri kalmamıştık. Santiago'ya pazar günü ulaştık ve doğruca Austin Tamir Atölyesi'ne gittik. Atölyeye girdiğimizde elimizde bir tavsiye mektubu da bulunuyordu ama korktuğumuz başımıza geldi. Tamirhane kapalıydı. Sonunda motosikleti teslim edebileceğimiz bir bekçi bulduk ve gezimizin bir kısmını karşılayacak miktarda parayı alın terimizle kazanmak arayışıyla oradan ayrıldık. Sonra bulduğumuz hamallık işi farklı aşamalardan oluşuyordu. Birinci ve bize çok ilginç gelen aşama, ev sahibinin ortalıkta olmamasından yararlanarak ve rekor sayılabilecek bir türde kişi başına ikişer kilo üzümün tüketilmesi şeklindeydi. İkinci aşama ev sahiplerinin gelmesi ve zorlu bir çalışma dönemiydi. Üçüncü aşamada ise Alberto, kamyon muavininin abartılı bir gurura ve üstünlük saplantısına sahip olduğunu keşfetmişti. Zavallı çocuk, bizim ve mal sahibinin büyük bir nezaket örneği göstererek bu duruma sesini çıkarmamıştı. Taşıdığı tüm eşyadan daha fazlasını sırtlamak zorunda kalarak bizimle girdiği bütün iddiaları kazandı. İş sürerek sonunda bulduğumuz buz gibi surata sahip konsolosumuz pazar günü olduğu için hoş görünebilir. İş yeri olarak kullanılan yeri akıl etti ve bizim orada avluda yatmamıza izin verdi. Yüzümüze karşı vatandaşlık görevlerimizle ilgili uzun ve içimizi bunaltan bir nutuk çektikten sonra cömertliği abartıp bize 200 peso vermeye bile kalktı. Fakat biz de büyük bir kibir gösterisiyle bu cömertliğini geri çevirdik. Aynı teklifi 3 ay sonra yapmış olsaydı sonuç kuşkusuz daha farklı olurdu ama o zaman ucuz kurtulmuştu. Santiago az çok Cordoba'ya benzeyen bir şehirdir. Hayat orada daha hızlı adımlarla ilerler ve trafik daha yoğundur. Fakat binalar, caddeler, hava, hatta insanlar bizim Akdeniz'e özgü esintiler barındıran kendi şehrimizi akla getirir. Burada sadece birkaç gün geçireceğimiz ve yeniden yola koyulmadan önce halletmemiz gereken bir sürü acil işimiz bulunduğundan, şehri iyi tanımak için fazla bir gayret sarf etmediğimizi de eklemeliyim. Perulu konsolos, Arjantinli meslektaşının referansı olmadan bize vize vermeyi, Arjantinli meslektaşı ise motosikletle bu işi başaracağımıza inanmadığından, zavallı adam motosikletin zaten ruhunu teslim etmiş bulunduğunu bilmiyordu, referans vermeye yanaşmadı ve çok istiyorsak büyükelçilikten yardım istememiz gerektiğini bildirdi. Neyse sonunda bin bir dil dökerek onu yumuşatmayı başardık ve bize kendi açımızdan bayağı yüksek bir miktar olan 400 Şili pesosu karşılığında ihtiyaç duyduğumuz Peru vizesini vermeyi teklif etti. Santiago'da bulunduğumuz sırada Cordoba'dan Sukuya Sutupu takımı ve ahbabımız olan pek çok delikanlı da oradaydı. Maç yaptıkları sırada onlara bir nezaket ziyaretinde bulunduk ve kendimizi bir parça jambon almak, peynirin tadına bakmak ve biraz daha fazla şarap içmek şeklindeki sofradan ancak göğsünün bütün kaslarını gererek kalkabildiğiniz, eğer kalkabilirseniz tabii, bir Şili yemeğine davet edilmiş durumda bulduk. Ertesi gün ise şehrin ortasında yükselen ve başlı başına bir tarihe sahip bir kayalık olan Santa Lucia'ya çıktık. Buradan sakin sakin şehrin fotoğraflarını çekerken, ev sahibi takımdan birkaç güzelin rehberliğinde Sukuya taraftarlarından bir grup çıka geldi. Zavallı çocuklar, bu seçkin Şili sosyetesi hanımlarını bizimle tanıştırsınlar mı, yoksa bizi görmezden mi gelsinler diye tereddütte kaldıklarından epey utandılar. Bizim üstümüz başımızdaki giysilerimizi aklınıza getirmeye çalışın. Ama bu güç durumun içinden olabildiğince ustalıkla çıkıp, gayet dostça davrandıklarını söylemeden de edemeyeceğim. Tabii hayatımızın böylesi bir döneminde bizimkiyle onlarınki kadar farklı dünyalardan insanlar arasında mümkün olduğu ölçüde dostça demeliyim. Sonunda iki sembolik gözyaşının Alberto'nun yanaklarına düşmesine sebep olan o büyük gün geldi. Ve La Poderosa'yı bıraktığımız tamirhaneye son bir kez el sallayarak, otlakçılığımıza katlanıp usul usul yokuşları tırmanan bir kamyonun arkasında, doğanın gerçek harikaları, altı üstü insan eli değmemiş yerlerde, karşısında medeniyetin sunabileceği en iyi şey olan muhteşem bir dağ yolunun üzerindeki Valparaiso'ya doğru yola koyulduk. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 59.